Ayrım 5.
Fatih Sultan Mehmed'in sarayında şeriat bilginleri yanında tarikatçıların bulunduğu da biliniyor. Ancak bu padişah tarikat yakınlığının kaynağını saptamak bu çalışmanın sınırını aşar, ayrı bir araştırmayı gerektirir. Burada onunla daha ilgilenmeyeceğiz. Tarikat tasavvuf bağlantısının oluşmasında önemli etkenlerden biri de ilgi alanıdır. Aşağı yukarı bütün büyük tarikatların büyük yerleşme yerlerinde kurulduğu üretici değil, tüketici durumda olduğu, kırsal kesime pek yayılmadığı düşünülürse geçim olanaklarının etkisi ortaya çıkar. Tarikat yoksul kesime yaklaşmıyor, oraya yalnız öğüt gönderiyor, yoğurt istiyor. Bu vermeden almak şeriat kurallarına dayanılarak kolayca sağlanamaz. Üretici kesimin ilgisini başka bir alana çekmek gerekir. Bu da tarikat kurucusunun tekkeyi yöneten şeyhin bir takım insanüstü başarılarla donatılmış olduğunu, tanrısal nitelikleri bulunduğunu bir inanç durumuna dönüştürmekle sağlanabilir. Burada yeterince aydınlanmamış halkı avlamak için şeyhin uğurlu soluğu gündeme getirilir. Böylece etki şeriattan tasavvuf alanına kaydırılır, ilgi bu ortamda yoğunlaştırılır. Tekkeye, şeyhe ilgi duyan halka az da yetinme, geçici varlıklardan yüz çevirme, varlıklı olmaya önem vermeme gibi öğütler verilir. Bu öğütler zamanla bir yaşama kuralı oluşturur. Halk bu inanç ortamına girince yemez yedirir, giymez giydirir. Bir süre sonra tekkede kuş üstü kuru üzüm bolluğundan geçilmez. Tarikatın halkı kendine çekerek onun üretici gücünü tekke yararına kullanarak tasavvufa yönelmesinde tinsel varlıkların etkisi bir örtü olmaktan öteye geçemez. Temelde emekle sağlanan verimin istenen yere akıtılması düşüncesi yatmaktadır. Tarikat şeyhlerinin yaşamları incelendiğinde hepsinin de belli bir işte çalışarak geçimini sağlamadığı, yalnız tekkeye yapılan yardımlarla yaşadığı anlaşılır. Yeterince aydınlanmamış, gerekli bilgileri edinmemiş, yaşam gerçeklerini bilimsel ilkelere göre kavrayamamış bir insanın ilgisini çekmenin en kolay yolu, onun tinsel evrenine girmek, onu kendi benliğinin dışına çıkarıp başka bir nesneye bağlamaktır. İnsanın elinden geleni bile başkasından beklemesi kolayca sömürülen bir eğilimdir. Samanlığın içinde yaktığı ateşle evi de, samanlığı da yanan, yok olan bir kimsenin durumundan yakınarak, "Tanrı'dan geldi, Tanrı'nın dediği olur" diye avunması, insanın iç evrenini açıklayan bir kanıt niteliğindedir. Böyle bir inanç ortamına çektikten sonra, onun elinde bulunanı almak, onun emeğiyle geçinmek, çalışmadan yaşamak kolaylaşır. Bütün iş bu bilgisiz kimseyi tekkenin kutsallığına inandırmaktır. Tekke kutsal, şeyh kutsal diye benimsenince gelir kaynağı sağlanmış demektir. Burada tasavvuf aydınlatmak değil, tekkenin, şeyhin geçimini sağlamak içindir. Körleri gördüren, postu yürüten, ırmağı yokuşa akıtan, Tanrı'yla gizemli bir ilişki içinde bulunan, yağmur yağdıran, bir şeyhin damar tıkanıklığından ölmesi kimsenin ilgisini çekmez. Böylesine üstün nitelikleri olan bir kimsenin kendini kurtaramayışı, yoksul kesimde bilinmeyen bir kimseyi okuyup üflemekle sağlığa kavuşturan bir şeyhin, kendi çocuğunun, yakınının gözünün önünde çırpınarak ölmesine, üzüntü içinde bakışa düşünülmeye değer bir insan sorunudur. Buna insanın kendinden kopuşu diyoruz. İnsanın kendinden kopuşu, kendini bilmemenin eyleme dönüşmesidir. Bu eylem, kendini başkasının varlığında sürdürmeye yönelik bilinçsiz bir olaydır. Kendine bağlanılan kimseye duyulan saygının, sevginin temelinde bilinç ışığı değil, bilinçsizliğin karanlığı vardır. Bu olayın en açık örneğini Hasan Sabbah'ın oluşturduğu kurumda görmekteyiz. Onun bir buyruğuyla kendini uçuruma atan, böylece ölümsüz bir yaşam ortamında mutluluğa ereceğini uman kimse kendinde değil, başkasındadır. Bu olay bir olgunluk, bir yetkinlik belirtisi değildir, kendini bilmemektir. Tarikatlarda buna teslim deniyor. Kuruma giren bir kimsenin bütün kişisel istenç eğilimlerinden soyunarak kendini bilinçsiz bir nesne gibi şeyhin buyruğuna vermesi. Bu durum İslam dininde Tanrı'ya karşı duyulan, duyulması gereken saygının yön değiştirmesidir. İnsan bütün gönlüyle Tanrı'ya inanır, bağlanırsa kendini verir, teslim olur. Teslim sözcüğüyle İslam eşkökenlidir. Tarikat bu sözcüğü benimsemiş, şeyhe kendini veriş olarak açıklamıştır. Bununla yan yana giden el almak, icazet almak, taç giymek, hırka giymek, kapılanmak, bunun gibi sözcükler vardır. Bu sözcükler tarikat türlerine göre değişik anlamlara gelse bile özle ilgili tutum özdeştir. Tarikatın özünde yerleşen bu kendini verme çok eskilere, çok tanrıcı inanç çağlarına giden bir eğilimin biçim değiştirerek geçerlik kazanmasıdır. Başka varlıkta, özellikle yüceliğine inanılan bir nesnede kendini sürdürme özlemi ilkel insanın doğal tutkusudur. Başı ağrıdığında içine cin girdiğini, yaşadığı çevreyle bağdaşmayan bir düşünceleri sürdüğünde özünü bu cin denen güçlerin egemenlik altına aldığını sanan çok tanrıcı dönem insanı için doğayla özdeşleşme güncel bir olaydı. İsa'dan önce 14. yüzyıl ortalarında yaşamış Firavun Amanofis tek tanrıcılığın öncülerindendir. Mısır'da çok değil bir tanrının bulunduğunu, gerçekte evrenin tek tanrısı olduğunu ileri sürünce çevresinde toplanan rahipler Amanofis'in başına cinlerin üşüştüğünü söyleyerek salıltım işlemine girişmişler, başının üst kemiğini kaldırarak, o dönemlerde Mısır'da böyle işlemler epey geliştirilmişti, cinleri kovmuşlar. Bir süre sonra Firavun da ölmüş. Bu işlemin gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak Amenofis'in tek tanrıcı olduğu, yalnız güneşin tanrılığına inandığı, onu kutsal saydığı, bu nedenle de Aton, güneş tanrı için Mısır yazınının eşsiz örneklerinden sayılan bir övgü yazdığı bilinmektedir. Bakınız Eski Mısır Tarihi, Profesör Doktor Afet İnan, 1956, sayfa 108-109. Mısır'da gelişen tasavvuf kolunun tek tanrıcılığı, varlık birliği anlayışı, insan, tanrı, evren özdeşliği inancının taşıdığı özellikle bu eski tek tanrıcı düşünce arasında geleneksel bir bağlantı vardır. Bu inanç özdeşliği güneşin kutsallığından kaynaklanmaktadır. İran'da da çok ileri bir aşamaya ulaştığı biliniyor. Bakınız Zerdüşt. Burada yeri gelmişken bir konuya daha değinmek gerekiyor. O da İslam düşüncesinde önemli bir yeri olan İmam Gazeli'dir. 1055-1111. Kimi araştırıcılar onu tasavvufçular arasında gösterme eğilimindedirler. Biz onun yapıtlarında salt tasavvuf içeriği taşıyan bir bölüm bilmiyoruz. Tasavvufla ilgili düşünceleri yok değil. Ancak bunları daha çok kelam anlayışı içinde görmüş, bütün sorunlara insanı ustan üstün tutan bir tutumla yaklaşmak istemiştir. O felsefeye karşıdır. Felsefe us ilkelerine dayanır. Öte yandan tasavvufun anladığı inan, iman, Gazeli'nin düşündüğü gibi değildir. Tasavvuf varlık birliği görüşüne dayanır. Oysa Gazeli buna karşıdır. Ona göre kesin varlık usla kavranmayan ancak inanla tasarlanabilen tanrıdır. Sözün kısası biz Gazeli'de tasavvuf ışığında yürüyen bir öğe bilmiyoruz. En büyük yapıtı sayılan İhya-i Ulumdu'ud Dini Kur'an'dan seçilen ayetlerin yorumuyla donatan, düşüncenin temelinde böyle bir ilkeyi oturtan kişi tasavvufla ilgili yargılar ortaya atabilir. Ancak bu tasavvuf erleri arasına girmesine yetmez. Onu İslam düşüncesinde ele almak gerekir. Tasavvufun kaynakları, gelişimi. Tasavvuf akımını kendi bütünlüğü içinde anlayabilmek için belli bir dönemden değil, kaynaklarının yeşerdiği çağlardan başlamak, onun gelişimini izlemek gerekir. Tasavvuf birdenbire ya da bir kişinin isteğiyle çalışmasıyla ortaya çıkmamış, uzun bir gelişim süreci yaşamıştır. Bu akımın daha önce anlatıldığı gibi üç değişik kaynağı vardır. 1. Eski Anadolu Yunan felsefesinden kaynaklanan, değişik aşamalardan sonra yeni Platonculukta kesin biçimini alan düşünce. 2. Başta Zerdüştlük olmak üzere eski İran-Hint inançları, onlarla beslenmiş değişik akımlar. 3. Tek tanrıcı dinler. Bu dinler ise Musa, İsa, Muhammed üçlüsünün geliştirdiği bir inanç çevresinde odaklaşır, evren, tanrı, insan bağlantısı içinde yaratış olayıyla düğümlenir. Bu üç akımın içinde en etkilisi bizce güçlü bir tarih geleneği, düzenli gelişimi olan Anadolu Yunan felsefesidir. Bunun da çok eskiye giden Sümer, Mezopotamya, Mısır, Trakya inançlarından beslenen öğeleri vardır. Elimizde bulunan verilere göre bu kaynağın felsefeyle bağlantılı en eski dayanağı Pisagor ile onun izleyicileri elinde geliştirilen düşüncelerdir. Bu nedenle bu çalışmayı Asklepios Pisagor'dan başlayıp Platinos'un Platon'dan esinlenerek geliştirdiği yeni Platonculuğa değin gelen felsefe yönüyle Zerdüşt, Hint inançlarına geçerek yolumuzda yürüyeceğiz. Sonunda da İslam inançlarıyla bağlantılı gelişmelerin tasavvufla ilgili öğelerini sergileme çabası göstereceğiz. Tasavvuf sorununu irdelerken bir takım yan kaynaklardan da yararlanma gereği vardır. En umulmadık kaynak beklenmeyen bir çözüm getirebilir. Özellikle insan varlığının dört öğeden, toprak, yel, su, ot, kurulduğunu, sağlığın bu kurucu öğeler arasında sağlanan uyumdan doğduğunu, genel bir gerçek olarak benimseyen bir düşünce akımı için tarihin sustuğu kaynaklara değin gitmek, gitmeye çalışmak bambaşka bir ışık getirebilir. Bu nedenle soruna Anadolu ilk çağından insan sağlığının korunmasında öncü sayılan tasavvuf görüşlerini, mezhepleri de etkileyen gizemli bir varlıktan Asklepios'tan işe başlayacağız. Ondan sonra yol göstericimiz bilgeler olacaktır. İnsan sağlığının gizemi. Burada tasavvufu ilgilendirmez gibi görünen, ancak bütün İslam düşüncesini uğraştıran bir sorunu ele alacağız. O da sağlık koruma konusudur. En eski çağlardan beri insan sağlığı düşüncenin odaklarından biri olmuş, bütün dinler onunla ilgilenmiş, özellikle peygamberler birer sağlık koruma simgesi diye nitelenmiştir. İsa'nın ölüleri diriltmesi, körleri gördürmesi, sağlıksızları sağlığa kavuşturması gibi. Bu olağanüstü gücü bütün tarikat şeyhlerinde de görmekteyiz. Hacı Bektaş Veli bu konuda ilginç bir örnektir.
Biz bu olayın kökenini de Anadolu ilk çağında buluyoruz. Özellikle Asklepios, İsa'dan önce 9. yüzyıl, denen sağlık koruma tanrısı ile ilgili söylenceler üzerinde durulmaya değer.
Söylenceler onu tanrı durumuna soktuğu gibi gerçek bir insan olarak niteler, biçimlendirir. Asklepios adı söylencelere karıştığından onu kesin çizgilerle ortaya koyma olanağı yoktur. Bu konuda bilinenler gene söylencelerin diliyle öğrenilir. Onunla ilgili bilgiler kendi adına kurulan tapınaklar, sağlık yurtları ile ilgili söylentilere, söylencelere dayanmaktadır. Eski çağlarda bütün hastalıklar bir takım gizli güçlerin insanlara yaptıkları kötülüklerden kaynaklanan olaylar diye nitelenirdi. Evrende biri iyi, biri kötü olmak üzere iki gizli, tanrısal gücün egemenliğine inanılırdı. Tanrılarda iyilik, kötülük yapan güçler diye ikiye ayrılırdı. İyiliksever güçlerin sağlık, kötülüksever güçlerin insanlara yıkım, hastalık, bunalım getirdikleri inancı yaygındı. Bitkilerde bulunan sağıltıcı, yararlı etkinin de bu iyiliksever, tanrısal güçlerle ilgili olduğu kanısı kesindi. Asklepios'un yararlı bitkilerden ilaç yaparak insanları sağlığa kavuşturması, sonraları tanrısal bir kimlik kazanmasına yol açmıştır. Asklepios, Anadolu'nun Bergama yöresinden olmasına karşın, sonraları Thessalia kökenli sağlık tanrısı Paian ile karıştırılmış, gerçek kişiliği büsbütün unutulmuştur. Onun bir mitos varlığı olarak tanınmasında başlıca etken, Yunan mitolojisinde yer alan bir oaydır. Bu olaya göre Thessalia kralı Pieglias'ın güzel kızı, Koronis, kırda gezerken tanrı Apollon'la sevişmiş, ondan gebe kalmış. Bir süre sonra gene kırlarda dolaşırken Arkadyalı bir delikanlıyla da sevişmiş. Bu olayı gören Apollon'un ulağı Kuzgun durumu Tanrı'ya bildirmiş. Buna öfkelenen Apollon o güne dek beyaz olan Kuzgun'u karaya çevirmiş. Böylece Kuzgun'un rengi hep kara olarak kalmış. Apollon bir süre sonra Koronis'i ateşte yakarak cezalandırmak istemiş. Koronis yalımlar arasında yanmaya başlamışken Apollon karnındaki kendi dölünden olan çocuğu çıkararak at biçimli bir adam olan Kiheiron'a vermiş, büyütmesini buyurmuş. Kiheiron'un büyüttüğü bu çocuk Asklepios'muş. Bütün hastalıkları, kötülükleri gidermeyi bilen Kiheiron, büyüttüğü Asklepios'a bir takım gizli sağlık koruma bilgileri öğretmiş. Asklepios sonraları bilgisini geliştirerek ölüleri diriltme gücünü de kazanmış. Günün birinde öfkelenen tanrıçı Athena, insanlara korku salan Gorgon adlı canavarı öldürmüş. Bu canavarın sağ yanının damarlarında bulunan kan ağulu, sol yanının damarlarında dolaşan kan ise yararlı imiş. Bütün sayrılıkları giderebilecek nitelikteymiş. Athena bu kanları iki ayrı kaba koyarak Asklepios'a vermiş. Asklepios bu yararlı kanla bitkilerden yaptığı ilaçları karıştırarak bütün hastalıkları giderir, ölüleri diriltir, çılgınları sağlığa kavuşturmuş. Onun dirilttiği ölüler arasında ünlü yasa koyucu Lycurgus, Girit kralı Minos'un oğlu Glaukos, Tiesus'un oğlu Hippolytus da varmış. Ancak bu söylenti tarihle bağdaşmaz. Asklepios bütün Anadolu, Yunanistan, adalar bölgesinde büyük bir ün, saygınlık kazanmış. Tanrı Zeus onun bu başarılarını kıskanmış, tanrısal işlere karışmasını istememiş. Asklepios'un üzerine bir yıldırım göndermiş. Asklepios ölmeden kısa bir süre önce bütün sağlık koruma bilgilerini kızı Hygieia'ya öğretmiş. Bu bilgileri en güvendiği bir kişiden başka kimseye öğretmemesini de öğütlemiş. Hygieia babasının ölümünden sonra gizli bir dernek kurmuş, sağlık koruma bilgilerinin babadan oğula geçecek biçimde öğretilmesini, başka kimselere bildirilmemesini sağlamış. Asklepios kızı Hygieia soyundan gelen bütün hekimlere Asklepiades, Asklepios oğulları denirmiş. Bu söylentiye göre İstanköylü ünlü hekim Hipokrates de bu soydan, bu gizli sağlık derneğindenmiş. Asklepios'un gerçek kişiliğini örten söylenceler incelendiğinde bir Anadolu insanı olduğu daha belirginleşir. Apollon bir Anadolu tanrısıdır. Anadolu dillerinden gelen adı Grekçe ile açıklanamıyor. Asklepios'a Gorgon'un kanını veren tanrıça Athena da bir Anadolu tanrıçasıdır. Adı Grekçe değil, eski Anadolu dillerindendir. Onun sonraları Yunanistan'da kutsanan sağlık koruma tanrısı Paian ya da Paieon ile karıştırılması Anadolu'dan Yunanistan'a geçen bir söylenti yüzündendir. Bütün Anadolu Yunan tanrılarını, tanrıçalarını destanlarında anlatan Homeros, Asklepios adından söz etmez. Onu bir tanrı olarak nitelemez. Bu olay da Asklepios'un Homeros'tan sonra yaşadığını, Paian ile özdeş bir varlık olmadığını gösterir. Homeros. Geldi acı dindiren ilaçlar serpti omuzuna Paian tanrı. Yarayı iyi etti. 5/401-405 diyerek Paian'ı bir sağlık koruyucusu olarak nitelemiş. Başka bir yerde de iyileştirdi yarayı Paian tanrı. Acı dindiren ilaçlar serpti üzerine. 5/889-890 dizeleriyle düşüncesini yinelemiştir. Asklepios'un yalnız tanrı değil bir yılan olduğunu ileri süren söylenceler de yaygındır. Bu tür söylencelerle tıpta bir simge olan çifte yılan arasında bağlantı vardır. Öte yandan sağlık anlamına gelen Hygieia sözcüğü ile sağlık koruma bilimi olan hijyen sözcüğü eş kökenlidir. Hekimlikle ilgili bilgilerin özellikle bitkilerden deney yoluyla ilaç yapma geleneğinin kaynağı Anadolu'dur. Bu gerçek hekimlikte kullanılan kimi bitkilerin bitki adlarının Anadolu kökenli oluşundan anlaşılmaktadır. Hekimliğin ataları sayılan Hipokrates ile Galinos'un Anadolulu olmaları, en büyük sağlık yurdunun Anadolu'nun Bergama, İstanköy'de kurulması, tıp bilimi bakımından bir tarih geleneğinin sonucudur. Asklepios'un bulduğu söylenen sağıtma yöntemi iki türlüdür. Biri bitkilerden, köklerden, kimi sulardan yapılan ilaçlarla, öteki okuyup üflemekle, tinsel etkiyle. Birinci tür gövde ile ikinci tür tinle ilgili hastalıkların giderilmesi için uygulanırdı. Bergama'da Helenistik dönemde yeniden onarılarak genişletilen Asklepion adlı sağlık kurumu ocağında tinsel sayrılıkların giderilmesi için özel oluklardan akıtılan suların çıkardığı etkileyici seslerden gene özel odalardaki hava akımından yararlanılırdı. Tüm akıl hastaları kemerli tavanı yer düzeyinde olan içinden geçen suların yankılanan sesleriyle insan üzerinde büyük bir etki bırakan uzun koridorlarda dolaştırılır, sonra yarı karanlık daracık odalarda bir süre bırakılırdı. Bu yöntemin ilkel bir ruh bilim uygulaması olduğu, olumlu sonuçlar verdiği, tıbbın daha sonraki buluşlarıyla da pekiştirilmiştir. Asklepios Tapınağı ilk bakışta bir din kurumu sanılırsa da öyle değil. Gerçek bir sağıltım ocağıdır. Sağlık koruma işlemleriyle ilgili bütün çalışmalar ilkel biçimde de olsa belli deneylere dayanmaktaydı. Bugün Anadolu'da bunalım geçiren kimseleri, kimi akıl, ruh hastalarını uyumlu sesler çıkaran akarsuların kıyılarında dolaştırmak, hava akımlarının yoğun olduğu tepelerde gezdirmek çok eskilere giden bir sağıltım geleneğidir. Akarsu üzüntü giderir diyen atasözünün kökeninde bu eski geleneğin izi vardır. Kimi akıl, ruh hastalarını okuyup üfleyerek, bir takım otlardan yapılan sıvı niteliğinde ilaçları içirerek sağlığa kavuşturma eylemi de bir Asklepios geleneğidir. Asklepios'un bulduğu söylenen sağıltım yöntemi, Anadolu insanının bir gelenek olarak yaşattığı başlıca sağlık koruma aracıdır. Çok tanrıcı bir dönemden kalmasına karşın bu yöntem, İslam inançlarıyla da kaynaşmış, uygulama alanında dünle olan bağlantısı unutulmuştur. Özellikle koca karı ilaçları denen halk ilaçlarının çoğu eski çağlardan kalmış, zamanla yeni birleşimlerin eklenmesi sonucu geniş bir alana yayılmıştır. İnsan sağlığının korunması ile ilgili çalışmaların ilk örnekleri Çin, Hint, Sümer, Mısır, Babil, eski Anadolu toplumlarında görülür. Çok tanrıcı dinlere göre evrene egemen olan iki tanrısal güç vardır. Bunlardan biri mutluluk getiren, sağlık koruyan, iyiliksever güç, öteki de kötülük eden, insanlara acı çektiren, bunalımlar yaratan, yıkımlara yol açan güçtür. Birincisinin simgesi aydınlık, ikincisininki de karanlıktır. Bu güçler İran'da Zerdüşt inançlarında son biçimi almıştır. Yaşam bu iki güç arasındaki savaşı kazananın istencine göre biçimlenir. Birincisi kazanırsa mutluluk, aydınlık, ikincisi kazanırsa mutsuzluk, karanlık egemen olur. Çok tanrıcı dinlerin yaygın olduğu dönemlerde insanları bu iki karşıt güç önünde savunmakla görevli olan yalnız tapınakları yöneten rahiplerdi. Rahipler kötü güçleri kovmak, iyi güçleri çağırmak için bitkilerden ilaçlar yaparlar, okurlar, üflerler, toplumda düzeni sağlamaya çalışırlardı. Bir toplumun başına gelen olayların arkasında gizli bir gücün bulunduğu inancının yaygınlığı rahiplerin etisini çoğaltırdı. Bu nedenle rahipler tanrısal güçlerle donatılmış, olağanüstü kimseler olarak saygı görürlerdi. Tek tanrıcı dinlerin doğuşuyla bu tanrısal üstünlük belli ölçüde peygamberlere geçmiştir. Musa, İsa, Muhammed olağanüstü etkinlikleri olan kimseler sayılmıştı. Oysa Anadolu'da bu olağanüstülük daha çok sağlık koruma işlerinde kullanılan ilaçların yapımında ortaya çıkmıştır. Hekimlerin atası, sağlık korumanın tanrısı sayılan Asklepios'tan başlayarak Hipokrates, Galenos, Lokman Hekim, İbn Sina bitkilerden, köklerden ilaç yaparak insan sağlığını korumanın yollarını aramışlar. İslam dini de insan sağlığını korumanın Tanrı katında iyi karşılanan bir başarı olduğunu, Tanrı'nın bütün hastalıkları gideren, acıları dindiren, sağlığa kavuşturan şafi niteliği taşıdığını ileri sürmüştür. Sağlık korumayı Hristiyanlıkta papazlar, İslamlıkta hocalar, tasavvufta şeyhler, halk kesiminde de koca karı ilacı yapanlar üstlenmişlerdi. Hepsinin uyguladığı iki yöntem vardı. Biri okuyup üfleme, öteki bitkilerden, köklerden ilaç yapma. Anadolu'da en yaygın olanı ikincisidir. Kimi bitkilerin, suların, kayaların, mağaraların, ağaçların, köklerin sağlığa iyi geldiğini olan inancın kökeni ilk çağ insanının yarattığı sağlık koruma geleneğidir. Tarikatların hepsinde şeyhin soluğu uğurludur kanısı yaygındır. Şeyhe okunmak, onun hayır duasını almak, içini pire dökmek, şeyhten el almak bunun gibi.